Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tasavvuf kavramlarından programımıza devam ediyoruz hocam inşallah. Geçen haftalarda istikamet ve seyr-i sülük kavramlarını dinleyicilerimizle paylaştık. İnşallah bugün de şeyh mürşit kavramlarıyla programımıza devam edeceğiz. Buyurunuz hocam.
Evet, bismillah. Şeyh Arapçada yaşlı insan demektir. Mürşit ise doğru yolu gösteren, insanları irşad eden kişi demektir. İnsanların irşada ihtiyacı vardır. Daha önceki programlarda da ifade ettik. İnsan bazen yanlış yola gider. Kendisine sen kardeşim şu anda yanlış yoldasın, doğru yola gel. Şu yanlıştır, bu doğrudur diyecek, uyaracak, ikaz edecek kişilerin olması, yani bir mürşidin olması önemli. Ancak özellikle yaş ilerleyince bu ikazlar azalıyor veya tamamen bitiyor. İnsanlar hata ettiği halde, hataya düştüğü halde, yanlış bir yolda gittiği halde sizin işte yaşınıza, başınıza, ünvanınıza, akçenize hürmeten birileri sizi artık ikaz etmez oluyorlar. Ve siz hatada devam etmeye başlıyorsunuz. Daha büyük hatalara düşüyorsunuz. Daha büyük yanlışlara devam edebiliyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için her yaşta, her ünvanda, her mevkide olursa olsun bütün insanların bir ikaz ediciye, uyarıcıya, bir rehbere, kılavuza, mürşide ihtiyaçları vardır. Bu tasavvufi anlamda da böyledir. Tasavvufi anlamda olmayan genel anlamda da böyledir. Yani bir insan 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş, yaşı ilerlemiş. Artık yanlış bir şey yaptığı zaman bile etrafındaki insanlar yaşına hürmeten işte ey falan amca sen yanlış oldasın demek istemezler. Yani incinmesin, kırılmasın diye düşünürler veya başka şey düşünürler. Veyahut da siz çok varlıklı bir insansanız etrafınızdan çalışanlar, işçiler sizden çekinirler, hatanızı söylemezler. Siz bir hükümdarsanız, yöneticiyseniz etrafınızdaki teba olan halk sizden çekinir, hatalarınızı söylemez. Ve siz hatalarınızı katlayarak devam edersiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için eski sufiler böyle bir kısım mesela yöneticilere nasihat ederlermiş. Ebu Ali Farmedi Hazretleri ile ilgili böyle bir rivayet var. Gazneli Mahmud dönemin padişahı, efendim Gazneli Mahmud Ebu Ali Farmedi Hazretlerine çok hürmet edermiş, çok severmiş. Sormuşlar, demişler ki bu zata başka birçok şeyh var, alim var ama siz bu zata çok hürmet ediyorsunuz. Niye buna bu kadar hürmet ediyorsunuz? Demiş ki Gazneli Mahmud, öteki alimler veya şeyhler benim yanıma gelince benim hatamı söylemiyorlar. Padişahım çok yaşa. Hani vardır ya klasik cümle, padişahım çok yaşa. Peki padişah hata etmez mi? Edebilir. Ama etrafındaki insanlar genellikle işte padişahın makamına, ünvanına hürmeten veyahut da işte eleştirirsek başımıza bir şey gelir diye korkudan, hürmetten veya korkudan eleştirmezler, doğruyu söylemezler, onu irşat etmezler. O idareci de hataları katlanarak devam edebilir. Oysa diyor Gazneli Mahmud hükümdar, Ebu Ali Farmedi Hazretleri benim karşıma geldiği zaman bana hatalarımı söylüyor, beni irşad ediyor, beni ikaz ediyor, ben de yanlıştan dönüyorum böylece diyor. Onun için Ebu Ali Farmedi'ye hürmetim, saygım daha çoktur diyor. Demek ki genel anlamda herkesin her yaşta, her konumda önemli değil, herkesin bir rehbere, kılavuza ihtiyacı var. Tasavvufi anlama gelince, tasavvufta da insan bazen işte haset hastalığına tutulur, kibir hastalığına tutulur, riya yani gösteriş hastalığına tutulur. Kalben emrazı kalbiye diyorlar bunlara, kalp hastalıkları. Fakat o hastalıklı halinin farkında olmayabilir. Yani adamda kibir vardır, ego vardır, kendini beğenme vardır ama bunun farkına varmayabilir. İşte birisi onu uyarması lazım. Bak kardeşim sen de şöyle bir problem görüyorum. Allah için bunu tedavi etmeye çalış, telafi etmeye çalış. Bu bir irşattır. İşte bunu mürşit yapıyor tasavvufta. Mürşit diyor ki evladım sen de ahlaken şu problemi görüyorum. Bunu gidermeye çalış, telafi etmeye çalış. Şu zikri çek, şu ayetleri tefekkür et veya sohbetle, nasihatla bir şekilde onu o kalp hastalığından kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir kişi yoksa, böyle uyaran bir kişi yoksa insan o hatada devam ediyor. Yeni yeni emrazı kalbiyeler, yani kalp hastalıkları eklene bir bakıyorsunuz adam hatta ilim irfan sahibi ama ahlaken yerin altında, sıfırın altına düşmüş, eksiye düşmüş. Bunlar olabiliyor.
Hocam bu tasavvufta özellikle şeyh ve mürşit kavramları topluma da mal olmuş kavramlar. Ve toplum arasında da bu hani şeyh ve şeyhe intisap veya gerek var mı şeyhe bu tasavvuf yolunda gibi bayağı başka bir takım böyle sorular var güncel. Ben de bunlardan birkaç tanesini topladım. Dilerseniz muhtemelen dinleyicilerimiz arasında da zihninde bu tarz soruları olanlar vardır. Onları da hem cevaplandırarak konuyu da açarak gitmiş olalım hocam. Bir insan belli zikirleri bilse ve işte onları genel hayatına, günlük hayatına yayarak devam etse gecesine, gündüzüyle vesaire ama bir şeyhe intisap etmese bu manevi hayatında aynı tekamülü yaşayabilir mi hocam? Yani şeyh olmadan.
Şimdi bir şeyhe bağlanmak farz değildir, vacip değildir.
Evet.
İhtiyari bir yoldur, tercihli bir yoldur. Tercih eden bağlanır, tercih etmeyen bağlanmaz. Yani zahiri perspektifle bunu söylemek durumundayız. Her zaman söylüyoruz. Ancak insanın bir kısım zikirler yapması yetmez. O da ayrı bir şeydir. Yani bazı zikirleri çok fazla yaparsınız, sizi olumsuz anlamda etkileyebilir. Bir kısım hayaller görmeye başlayabilirsiniz. Onun için zikrin bile oranı önemlidir. Dozajı önemlidir. Yani ilaç değil mi? Doktor diyor ki ilaçtan günde bir tane al, şundan iki tane al diyor. Doktorun bir tane al dediği ilaçtan günde 11 tane alırsak yan tesiri olur. Daha çok hasta olabiliriz. Zikir de böyledir. Yani o zikri ne kadar yapmak lazım? Veya o kişi hangi zikre ihtiyacı var? Yani bir adamın rızık endişesi çoksa ya Rezzak, ya Rezzak zikrini anlamını düşünerek yapması veya onunla ilgili ayetleri tefekkür etmesi, Cenab-ı Hakk'ın rızka kefil olduğuna dair bir kısım ayetleri, hadisleri düşünmesi o kişi için, bireysel olarak o kişi için daha faydalı olabilir. O kişi bunun bilemeyebilir. Tasavvuf kültüründe yüzlerce yıllık bir gelenek. Hangi kişinin hangi zikre ihtiyacı var, onu ne kadar zikre ihtiyacı var, onu şeyh veya şeyhin görevlendirdiği kişiler bu işin ehliyse bilirler ve ona göre bir eğitim verirler. Ayrıca tasavvufta zikrin haricinde birçok işte sohbetler, nasihatler, ayet tefekkürleri, murakabe diyorlar vesaire komple bir eğitim var. Bunlardan tabii ki bu eğitimin için girmeyen kişi bunlardan mahrum kalmış oluyor. Yani bir mürşit olmayınca size hatanızı kim söyleyecek? Bir de örnek alma durumu var. Yani mürit şeyhi örnek alır. Psikolojide buna rol model diyorlar. Rol model. Yani örnek alınacak kişi. Ufak çocuklar için rol model annesidir, babasıdır. Yani 3-4 yaşında bir çocuğa, erkek çocuğuna büyüyünce ne olacaksın diye sorduğun zaman baba olacağım der. Çünkü onun rol modeli babasıdır. Kız çocuğuna sorarsanız büyüyünce ne olacaksın diye anne olacağım der. 3 yaşında, 4 yaşında çocuklara. Çünkü o kızın rol modeli, örnek aldığı kişi annesidir.
Annesidir.
Ancak 6-7 yaşına girince, okula başlayınca artık öğretmeni tanır. Ve öğretmeni severse ona büyüyünce ne olacaksın diye sorunca öğretmen der. Çünkü artık rol model değişti. Öğretmen oldu veya doktor der. Çünkü hasta olunca doktora götürmüştür annesi babası. Doktor beyaz bir önlükle ona işte ilaçlar veriyor. İşte herkes doktor bey diye hürmet ediyor. Ha o zaman İlkokula başlayan çocuklarda ne olacaksın diye sordukları zaman öğretmen veya doktor cevapları daha çok çıkar.
Evet.
Liseye geçince veya ortaokula işte daha çok değişik meslekler tanımaya başlar. değişik öğretmenler görmeye başlar. Farklı meslekleri tanır. Artık lisede rol modeller çeşitlenmeye başlar. Bak, küçükken anneydi babaydı. Sonra öğretmen oldu veya doktor oldu. Sonra lise yıllarında rol modeller değişir. Burada o gencin önüne gerçekten güzel şahsiyetiyle, ahlakıyla, adabıyla İslam'ı yaşayan, topluma faydalı olan böyle örnek bir şahsiyet koymazsak, işte buna benze evladım, bunun gibi bir insan ol, bunun gibi olgun, kamil bir kişi ol diye bir gerçekten öyle olgun bir insanı o gencin önüne koymazsak, lise yıllarındaki gençlerin örnek olacağı, alacağı kimlerdir? Ya topçudur ya popçudur. Çünkü topçular sahaya çıkıyor, top oynuyor, futbol oynuyor. Herkes alkışlıyor. İşte bilmem kaç milyon dolar transfer ücreti alıyorlar falan. Popçular keza çıkıyor, insanları alkışlıyor. Yani avam veya gençlik bunlara heves eder.
Nefse hitap ediyor.
Yani değil mi? Futbolcu gol atıyor, herkes alkışlıyor.
Evet.
Bir popçu, yani pop şarkıcısı çıkıyor, bir konser veriyor, binlerce kişi geliyor, alkışlıyor. Nefis, hoşuna gider bunlar. Topçu, popçu veya kızsa manken. Yani bunlara örnek almaya başlarlar. Rol model değişir. Ama o insanın önüne, evladım bunlar bak fani şeyler, nefsani şeyler. Sen bunları boş gör. Sen şu kamil insana benze diye. Bu bir alim, hoca efendi olabilir, bir vaiz efendi olabilir veya bir mürşit. Tasavvufi anlamda oluyor, fark etmez. Ama gerçekten böyle topluma faydalı olan, İslam'ı güzel yaşayan bir insanı rol model olarak, eski tabirle numune-i imtisal, yani örnek alınacak şahsiyet olarak bir kişi takdim etmezsek, gençler dediğim gibi topçu, popçu, ona buna özenirler. İşte tasavvuf diyor ki bu mürşide benze. Ahlakını, adabını, işte cömertliğinde, sabrında, şükründe, kanaatinde, yiğitliğinde, neyse, cihadında, her şeyinde, namazını bunun gibi kılmaya çalış diyor. Buna benze diyerek önümüze bir numune-i imtisal, yani rol model, yani örnek alınacak bir şahsiyet koyuyor tasavvuf. İşte tasavvufun böyle bir avantajı var. Her zaman söylüyoruz, farz değildir, vacip değildir ama çok büyük bir kültürdür. Bu kültürden istifade etmek de gerçekten çok faydalı bir şeydir. Yoksa işte gençler diyoruz, şöyle böyle yaş ilerlese bile adamın yaşı geliyor 50'ye 60'a, hala birileri ona bir mürşidi yoksa, bir rehberi yoksa, bir akıl veren yoksa, yani bu arkadaşı da olabilir, fark etmez. İlla tasavvuf anlamında düşünmeyin mürşidi. Akıl veren, ona rehberlik yapan bir arkadaşı bile yoksa, yaş 70'e gelir, hala ene, ego, ben diye batar da çamura batar, bataklığa batar. Yani bunların gerçekten örneklerini görüyoruz. Hatta ilim bile bazen insanın önünde perde oluyor. Adam kitap yazıyor, kitaplarını masanın üzerine diziyor, yazdığı kitapları, televizyona çıkıyor. Ondan sonra yahut da işte bu ayeti şimdiye kadar kimse doğru düzgün anlayamamış, 14 asırdan beri kimse gerçek manasını anlayamamış, İlk defa ben anladım diyen profesörler, ilahiyat profesörlerini gördük Akifciğim. Bu nasıl bir egodur? Nasıl bir enaniyettir? Allah muhafaza. Yani o 14 asrın içinde Peygamber Efendimiz de var, sahabeler de var, müçtehit imamlar da var, birçok efendim ulema, müfessirini kiram, tefsirciler var. Hiçbirisi anlamamış bu ayeti. İlk defa bu beyefendi anlamış. Öyle diyordu. Öyle diyenler var. Biz duyduk. Bu işte bu kişi...
Biz onlardan ders aldık hocam ilahiyatta maalesef.
Ben de ders aldım.
Evet.
Ben de ders aldım. İşte bu acayip bir egodur. Nefsaniyettir. Bu kişi yaşı geçse bile kendisine bir akıl veren, bir rehberlik yapan, irşad eden bir mürşidi, bir rehberi, bir kılavuzu...
Dur diyen yok yani. Dur diyen yok. Sınırları yok.
Evet, dur diyen yok. Dese de zaten dinlemiyor. O artık hızını almış.
Evet.
Hızını almış nefsaniyet. Zaten dese de dinlemez ama... Yani işte birilerinin buna dur demesi lazım.
Evet.
Bu nefsaniyettir demesi lazım. Onun da bunu dinlemesi lazım ki... Efendim yola gelsin. Yoksa 70 yaşına gelir, 80 yaşına gelir, ben biliyorum diye nefis bağırır, bağıra bağıra çamura batar, battığında farkına varmaz, benden iyi Müslüman yok der. Allah muhafaza.
Hocam bir diğer soru, bir kişi bir şeyhe bağlanmak istese, intisap etmek istese, onun gerçekten nasıl bir şeriat ehli olduğunu, dini güzel yaşadığını, Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerine göre hareket ettiğini nereden bilerek ona bağlanması icap eder? Çünkü günümüzde malum birçok sapık fırkalar ve sahte şeyhler var. Yani daha doğrusu şeyh olduğunu iddia edenler var. Ve insanlar da bir şekilde gidiyor, bağlanıyorlar, sohbetlerinde oturuyorlar, meclislerinde bulunuyorlar ve sonunda da hüsranla ayrılıyorlar oradan maalesef. Burada nasıl o noktada olan bir insan nasıl bir ayrım yapmak durumunda?
Efendim, gerçek bir şeyh mi yoksa nakıs yani eksik bir şeyh mi yoksa sahte bir şeyh mi? Bak, üç tane şey söylüyoruz. Hakiki şey, nakıs şey yani eksik. Üçüncüsü de sahte şey. Tam sahtekar. Bunları nasıl ayıracağız? Bir defa hakiki bir şeyhin temel özelliği Kur'an'a, sünnete, fıkha son derece bağlı olmasıdır. Şeriatta eksikliği varsa ondan şeyh olmaz. Tamam mı? Yani namazında, orucunda, zekatında, haccında eksikliği olmayacak. Yeter mi? Yetmez. O zaten sokaktaki insan da yapacak onu. Sokaktaki normal Müslüman da yapması gerekir namaz, orucu. Nafile, mesela nafilelere, efendim takvaya, değil mi? Takva, tasavvuf, takva yolu. Fetva herkese uygun. Herkes yapıyor zaten fetva, yapmak durumunda yahut da. Fetvanın ötesinde takvaya riayet ediyor mu? Takvaya riayet ediyor mu? Onlara bakmak lazım. Onun ötesinde zahit mi? Çünkü tasavvufun özü zühd, zahitlik. Zahitlik dünya malına önem vermemek demektir. Dünya malına önem vermeyen kişi parasını, pulunu Allah yolunda rahatça harcayabilir. Ha, verebiliyor mu parasını? Yoksa hep bana versinler diye mi, toplamağı mı merak ediyor? Hep toplamak mı istiyor? Yoksa dağıtabiliyor mu? İşte cömertlik, zühdün alameti olarak. Var mı yok mu, ona bakacak. Şimdi bunları demek ki şeriata tam uyacak. Cömert olacak. Üçüncüsü silsilesi olacak. İcazetnamesi olacak. Yani kendi şeyhinden aldığı bir icazetname, yani bir diploma. Bu yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Yazılı olursa daha iyi. Çünkü icazeti var mıydı yok mu diye dedikodu olduğu zaman işte belgedir yani. Kendi şeyhinden yazılı, imzalı, mühürlü. Efendim ben müritlerinden falancayı şeyh olarak tayin ediyorum diye ifade eden bir belge, icazetname veya hilafetname, manevi bir diploma.
Bağlı.
Evet, bir silsilesi olacak. Şeyhinin de şeyhi olacak. Şeyhinin de şeyhi böyle efendim tasavvuf tarihinde bilinen bir tarikatın akredite olmuş diyorlar şimdi hani. Evet. Akredite olmuş, bilinen, kabul edilen bir tarikatın son halkası olan bir şeyhten aldığı bir icazeti, diploması olacak. Yani bir tıp doktoru bile gelse, diyelim ki sizin özel hastaneniz var, dese ki ben işte dahiliye doktoruyum, sizin hastanenizde ihtiyaç varsa çalışmak istiyorum doktor olarak dese, bir hastanenin sahibi veya müdürü önce ona ne sorar? Hangi tıp fakültesini bitirdiniz?
Diploması.
Diplomanız nerede? Onu sorar değil mi? Yani bir şeyhe bağlanmak istiyorsak önce o şeyhin icazetnamesi var mı? Silsilesi var mı? Ona bakacağız. Şeriata uyuyor mu tam olarak? Uyumun ötesinde takvaya uyuyor mu? Cömert mi? Bak, çünkü tasavvufun özü zühd. Zühdün alameti cömertlik. Cömert mi? Yoksa hep bana getirsinler, cebime doldursunlar diye mi bakıyor? Yoksa dağıtıyor mu ümmet için? Harcayabiliyor mu? İşte al sana kriter. Bir son kriter, yüzünde nur olacak. Ha, diyebilirsin ki hocam yüzünde nur olması sübjektif. Bana göre vardı da size göre yoktur mesela. O da sübjektif. Evet, kabul ediyoruz.
Umumi ama bir şey vardır yine hocam.
Ama evet, yani min eseri sücud diyor ya, evet, ayette.
Sen
yani,
onlar simalarından tanırsın diyor.
Ayette yüzlerinde secde izi vardır diyor vesaire. Dolayısıyla son madde olarak da yüzünde nur olacak. cömert olacak, icazeti ve silsilesi olacak, şirata uyacak, takvayı uyacak. Bunlar varsa o kişi hakiki bir şey olabilir. Ancak problem nedir? Bugün şeyhe bağlanan kişi şeyhi görmüyor bile. Yani şeyhi diyelim ki Ankara'da, kendisi Erzurum'da, Türkiye'nin öbür ucunda. Bir defa görüyor, sohbet dinliyor, 15 dakika, 20 dakika o kadar. Veya hiç dinlemiyor, onun oradaki vekilleri vasıtasıyla bağlanmış oluyor. Gene araştırması lazım. Bir doktora bile giderken, Akif'ciğim, doktora giderken, mesela bir ameliyat işimiz var, ameliyat. Hemen acaba bu sahanın
en iyi doktoru
nerede vardır? Çünkü canımız bize ait ya, canımız yanacak. Efendim, acaba doçenti var mı, profesörü var mı? Miden ameliyat olacağız veya bağırsaktan ameliyat olacağız veya beyin ameliyatı, ciddi bir şey. Gerekirse evimizi, arabamızı satıyoruz, en iyi doktoru bulup ona ameliyat oluyoruz. Dünya işi için. Peki hakiki bir şey bulmazsan ne olur? Senin ahiretin elden gider. Onun için dünya işinde titiz olduğumuz kadar maneviyat ve tasavvuf işinde de titiz olmamız, araştırmamız, iyi sormamız, nakıs şeyhlerden ve sahte şeyhlerden uzak durmamız lazım. Hakiki şeyhleri bulmamız lazım. Yahut da hiç bağlanma. Farz değil, vacip değil.
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye böyle bir söz var hocam ve bu yaygın bir söz. Bu sözü biraz açabilir miyiz? Önceki programlarımızda da bu söz üzerinde kısa bir durmuştuk ama tekrar şeyh konusuna değindiğimiz için burada bunu soru olarak sizlere yönetmek istiyorum hocam. Buyurunuz.
Bunun iki türlü izahı var. Birincisi, bu söz müritlere söylenmiş bir sözdür. Mesela Kuşeyri Risalesi'nin müritlere tavsiyeler bölümü vardır. Orada mesela geçer bu rivayet. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yani bir mürşide bağlandıktan sonra, bir şeyhe bağlandıktan sonra o şeyhin direktiflerine, talimatlarına, emirlerine uymuyorsa, yani onun şeyh olarak kabul etmiş ama dediklerini yapmıyorsa, o müridin mürşidi, yani kılavuzu, rehberi kim olur? Ya nefsi olur, ya şeytan olur. Ya hiç bağlanma, ama bağlanıyorsan da onun dediklerine, tasavvufi anlamda dediklerine tabi ol anlamında. Bu herkes için değil. Bakınız, bütün herkes için söylenmiş bir söz değil, müritler için söylenmiş bir sözdür. Mürit şeyhinin dediklerini yapmalıdır. Yoksa onun kılavuzu, rehberi şeytan olur, nefsi olur anlamında. Birinci izah bu şekilde. İkinci izah da şudur. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünün doğru versiyonu şudur. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Mürşit neydi genel anlamda? Doğru yolu gösteren.
Evet.
Bir insanın doğru yolu gösteren bir rehberi, bir kılavuzu yoksa o kişinin kılavuzu yani kendi nefsi olur yahut da şeytan olur. Yanlış yola sevk eder. Nedir mürşit? Kur'an-ı Kerim mürşit midir? Evet. Kur'an-ı Kerim insanları doğru yola sevk eden bir mürşittir. Yani rehberdir, irşatçıdır, kılavuzdur. Hadisler mürşittir. İslam alimlerinin eserleri mürşittir. Yani rehberdir. Bir tasavvufi hakiki bir şeyh de o da rehberdir, o da mürşittir. O da kılavuzdur. Bir kişi işte bu mürşitlerden Kur'an, hadis, İslam alimlerinin eserleri vesaire hiçbirisini kendisine mürşit olarak, rehber olarak, kılavuz olarak kabul etmiyorsa ne kaldı geri? Şeytan.
Evet.
O kişinin rehberi, mürşidi, kılavuzu şeytan olur.
Ve nefsinin isteklerine evet. Doğru hep hareket
yani
eder.
Yani oradaki kelime şeyh değil, doğrusu mürşittir. Mürşit de çoktur. Sadece insan olarak anlamamak lazım. Kur'an da mürşittir, hadisler de mürşittir. İslam alimlerinin vaiz, güzel vaaz ediyor. O da bir mürşittir. Bize rehberlik yapıyor. Ama bunların hiçbirisini, tasavvuftaki mürşit de buna dahil, hiçbirisini kabul etmezse tabii ki o kişinin mürşidi, rehberi şeytan olacaktır. Bu şekilde iki tane izahı vardır. Ancak bazı cahil sufiler bunu bu şekilde genel anlamda anlamazlar. Oradaki mürşit kelimesini de şeyh diye çevirirler. Şeyh kelimesini de tasavvuftaki şeyh olarak anlarlar sadece. Dolayısıyla sokaktaki insanlara bak, mürşidin yoksa, yani şeyhin yoksa, senin şeyhin şeytan olur, gel bizim tarikata derler. Peki başka tarikata gitse gene razı olmaz. O fanatik ve cahil sufiler bu kelimeyi, bu cümleyi farklı yerlere çekiyorlar. Farklı yerlere çekiyorlar. İşte maalesef yani bir gerçek mürşit öyle kolay kolay gel bizim tarikatımıza gir demez. Çağırmaz. İstidadı, kabiliyeti olan mürşit gelir, kendisi bağlanır. Ha, çok nadir böyle binde bir, milyonda bir gerçekten çok kabiliyetli bir kişi vardır. Ona yani onun istifade etmesi için gelişme kabiliyeti var. Belki söylerler. Çok nadirdir. Onun haricinde yani öyle gel demek yaygın bir şey değildir tasavvufta.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru da şu. Allah'a direkt kulluk yapmak varken neden araya bir insan, başka bir insan vesile kılınarak ya da aracı kılınarak Allah'a kul olmak isteniyor? Bu normalde insanı şirke götüren bir anlayış değil midir gibi bu şeyhe bağlanma noktasında ve şeyhi eleştirme noktasında çokça böyle akla gelen sorulardan ve sorgulanan Allah sorulardan ile, bir tanesi.
Allah ile kul arasında girilmez diye bir laf var.
Evet.
Şeyhler de Allah ile kul arasında giriyor diye düşünüyorlar bunu söyleyenler.
Evet.
Şimdi peygamber nedir? Resuldür. Yani elçidir. Elçiyi bir gönderen vardır. Bir de elçinin sözlerine muhatap olan kişiler vardır. Yani gönderen kişiyle diğerler arasında aracıdır. Resul, peygamber Allah göndermiştir. Allah ile kullar arasında aracı. Bak aracı, araya girmiş. Hani kimse girmiyordu? Hani Allah ile kullar arasında kimse girmezdi? Peygamber girmiş. Ama hangi amaçla giriyor? Hangi gayeyle giriyor? Rehberlik etmek. Onlara, insanları şirkten, putperestlikten veya yanlış yoldan çevirip hakiki dini İslam'ı öğretmek için Allah'la kul arasına girilir. Alimler de böyle girerler. İnsanlar evet Müslüman ama İslam'ı bilmiyorlar. Veya bidatlara, hurafelere sapmışlar. Bir alim gelir onlara İslam'ı anlatır, doğru İslam'ı anlatır. Allah'la kul arasında aracıdır. Bir vaiz Allah'la kul arasında aracıdır. Ama hangi anlamda aracı? İslam'ı öğretmek anlamında aracı. Peygamber nasıl aracıysa öyle aracıdır. Şeyhler ve mürşitler de insanlara ahlakı, maneviyatı öğretmek için Allah ile kul arasında aracıdır. Tıpkı peygamberlerin aracı olduğu gibi. Hangi anlamda Allah ile kul arasına girilmez? Papazlar gibi girilmez. Papazlar ne yapıyordu Orta Asya kiliselerinde? Orta Çağ kiliselerinde? Efendim adam günah işliyor. Gidiyor kiliseye, papaz efendi ben çok günah işledim, benim günahımı çıkar. Papaz da peki diyor, bizim kiliseyi biraz bağış yap, günahını çıkarayım. Şimdi haşa, sen Allah mısın ki insanların günahını çıkarıyorsun, günahını affediyorsun? Eğer kişi günah işlemişse İslam'da, İslam kültüründe elini açar Allah'a, estağfirullah der, ya Rabbi beni affet der. Öyle değil mi?
Evet.
Yani İslam kültüründe günah işleyen bir kişi cami imamına gidip de hocam ben günah işledim benim günahımı çıkar diyor mu? Demiyor. Müftüye gidip müftü efendi benim günahımı çıkar diyor mu? Demiyor. Şeyhi varsa şeyhine gidip benim günahımı sil diyor mu? Çıkar diyor mu? Demiyor. Zaten bir imam, müftü veya şeyh böyle bir şey yapmaya kalkarsa, gel günahını affedeyim derse o kişi şirke düşer. İslam tarihinde böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. İslam'ın öğretileri, inançları buna müsaade etmez. Ama Hristiyanlık bozulmuş. En sonunda işte efendim kiliselerde günah çıkarma, günahları affetme. Papaz haşa Allah gibi günahları affediyor. Buna karşı işte Avrupa'da Rönesans, Reform, işte Lüterler vesaire çıkmış. Kiliseye karşı bayrak açmışlar. Demişler ki ey papaz sen ne hakla Allah ile kul arasına giriyorsun da günahları affediyorsun? Affederse Allah affeder. Sen kimsin? Papaz demişler. Ve Allah ile kul arasına girilmez demişlerdir. Doğru. Papaz gibi girilmez. Günahı affetmek için girilmez. Peki İslam dünyasında papaz gibi günah affetmek için araya giren var mı? Yok. İslam'ın inançları buna müsait değil. Ne vaiz, ne müftü, ne şeyh, ne imam günah çıkarmaz, günah affetmez. O halde Allah ile kul arasına girilmez sözü Batı dünyası için, Hristiyan dünyası için yahut da diyelim kilise için doğrudur. İslam dünyasında bunun zemini olmadığı için yanlıştır. Zemin yok. Böyle bir olay yok. Ama bir kısım tasavvuf düşmanları bu sözü, yani Allah ile kul arasına girilmez sözünü Batı dillerinden tercüme ediyorlar ve İslam dünyasında sanki araya bu anlamda günah affetmek için araya giren varmış gibi tasavvuf düşmanlığı için kullanıyorlar. Sloganik bir cümle olduğu için de bazı konuyu iyi bilmeyen cahil insanların ve gençlerin kafasını karıştırıyorlar. İslam dünyasında böyle bir şey yoktur. İslam dünyasında Allah ile kul arasından girilir ama irşad için girilir. Öğretmek için girilir. Dini tebliğ için girilir. Tebliğ.
Eyvallah.
Günah affetmek değil.
Eyvallah. Hocam bu tasavvufun bidayet noktasına, başlangıç noktasına olanlar veya hani bu muhabbet besleyenlerin şöyle bir zannı var diyelim ve bunu da soru olarak sormuş olalım. Şeyhin her şeyi bildiğini düşünerek şeyh her şeyi biliyor mu veya bilir mi diye bir soru soralım hocam.
Efendim bir örnekle buna cevap vereyim. Yıllar önce sanırım 15 sene falan oldu. Bizim Ali Vasfi Kurt abimiz vardı. Şu an İzmit'te. Onunla beraber Üsküdar'ın bir mahallesinde bir rahmetli oldu şimdi. Bir şey efendiyi ziyaret ettik. Yahya Hoca diyorlardı. Yahya Pakiş. Onun ziyaretine gittik. O şey efendi kendi müritlerinin cahilliğinden şikayet ediyordu. Dedi ki bizde öyle cahil sofiler var ki geliyor karşımda ayakta dikiliyor. Böyle sessizce duruyor. Evladım bir şey mi diyeceksin? Bir derdin mi var diye soruyorum. Estağfurullah efendim size malumdur diyor. Oğlum nereden malum olacak? Karnın açsa yemek vereyim. Hastaysan doktora göndereyim. Bir şey diyeceksen de nereden bileyim? Yine estağfurullah efendim size malumdur. Oğlum vallahi bilmiyorum diyorum. Gene bizim saftirik Sofi... Estağfurullah efendim size malumdur diyor şimdi. Diye kendi dervişlerinin, müritlerinin cahilliğinden şikayet ediyordu rahmetli Yahya Pakiş Hoca. Şimdi ilham diye bir şey var mıdır? Vardır.
Evet.
Fe elhemehe fucuraha ve takvaha. Nefse fısk fucuru ve takvayı ilham etti diyor ayet. Sonra Cenab-ı Hak arıya vahyetti diyor. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. Arı peygamber değil, yani ilham etti anlamında. Ve evhayna ile ümmi Musa. Biz Musa'nın annesine vahyettik diyor. Musa peygamberdi ama annesi peygamber değildi. Yani ilham ettik anlamında. Musa aleyhisselamın annesi ilham alıyorsa, bir hayvan olan arı ilham alıyorsa, efendim ki ayetlere geçiyor bunlar, bir kamil insan da, bir şeyh efendi de, bazen, her zaman değil, bazen ilham alabilir. Cenab-ı Hak onun kalbine bir bilgiyi atabilir. Rüyada veya uyanıkken kalbine bir şey, sezgi diyelim yahut da bir şeyler sezebilir. Ama bu her zaman olmaz. Her zaman olmaz. Onun için kaide şudur, bazen Cenab-ı Hak bildirir, kalp gözünü açar, kilometrelerce uzağı gösterir, bazen perdeleri kapatır, şeyh efendi kendi önündeki taşı göremez, takılır düşer. Kaide budur. O halde müritler şeyhim her zaman bilir diye düşünmeyecek. Öyle bir şey kesinlikle yanlıştır. Cenab-ı Hak bildirirse arada derede sezgi yoluyla, ilham yoluyla belki bir şeyler bilebilir. Ama o da bir insandır. Peygamber Efendimiz bile bir sürü sahabi gitti. 40 tane mi 70 tane mi sahabi, hani müşrikler tuzak kurmuşlardı.
Evet,
şehit ettiler. Hepsi hafızdı değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz bunu ilham yoluyla bilseydi göndermezdi onları. Peygamber bile bilmiyor yani. Allah bildirdiği kadar biliyor. Allah vahiy yoluyla bildirmişse biliyor. Ama her şeyi peygambere bile her şeyi bildirmiyor. Dolayısıyla bir şeyh efendinin her zaman ilham alması, mümkün değildir. Onun için nahnu nahkumu biz zahir. Vallahu ya'lemu serair der.
Evet.
Ulema. Biz zahirle, görünenle hükmederiz. Sırları Allah bilir derler. Onun için zahiri hükümde kalmak, o kadar öyle ezoterizme, batıniliğe sapmamak, yanlış bid'atlara, hurafelere sapmamak lazım.
Eyvallah hocam.
Şey bazen bilir, Allah bildirirse bilir, Allah bildirdiği kadar bilir, her zaman her şeyi bilmez.
Eyvallah. Hocam bir de benim mi şeyhim en üstün gibi bir inanç. Bu farklı tasavvuf kollarında böyle bir şey var. Müritler, dervişler arasında benim şeyhim en üstün, en hani önceden programımızda da bu kavramları işlemiştik. Kutup, gavs gibi kavramlar vesaire ama bir de böyle bir özellikle de yine biraz önce bahsettiğimiz bidayetinde bu işin başlangıcında olanlar arasında bizim şeyhimiz en üstün. Buradaki işte Türkiye'deki, dünyadaki şeyhlerin arasındaki en üstün, en iyi şey inancı var. Bu tasavvufun yani bizatihi bir koluna intisap eden birisinin, bir tarikatın bir koluna intisap eden birisinde olması gereken bir inanç mı, yoksa bu da yani yanlış bir yönlendirmenin sonuçları mı?
Şimdi bu cahillikten tabii biraz kaynaklanıyor. Yani avam insanlar böyle tarikata bağlanmayı tıpkı bir futbol takımı tutmak gibi. Hani benim takım senin takımı yener.
Evet. İşte
Galatasaray, Fenerbahçe yener. Yani çocuklar var ya, çocuklar kendi arasında böyle şey yaparlar, konuşurlar. Halbuki tasavvuf bir maneviyat ekolü, bir irfan ekolü. Ancak bazı insanlar şeriatta takılır kalır. Namaz, oruç tamam der. Tasavvuftan hiç anlamaz. Bazıları tarikatta takılır kalır. İşte tarikata takılıp kalanlar işte şeyh yarıştırır. Senin şeyhin şöyle, benim şeyhim böyle. Ha, şu şuraya kadar anlaşılabilir. Bir mürit kendi şeyhini o zamandaki en büyük mürşit olarak kabul etmesi gayet doğaldır. Böyle inanması gayet doğaldır. Zaten başka bir şeyhin kendi şeyhinden daha üstün olduğunu düşünse gider ötekine bağlanırdı.
Evet,
niye gelsin buna bağlansın? Ha, demek ki veya bana en uygun bu.
Meşrebi.
Zamanın en üstünü yahut da bana en uygun bu diye düşünerek bağlanmıştır. Ancak bunu çocuk oyununa çevirmemesi lazım. Futbol takımı tutmaya çevirmemesi lazım. Çevirdiği zaman iş artık ayağa düşüyor. Tarikat mertebesinde takılmış oluyor. Çünkü şeriat, tarikat, sonra marifet, sonra hakikat. Tarikatın üzerinde marifet ve hakikat mertebelerine çıkınca orada yollar bir, hedefler bir, maksat bir. Artık tarikatın da önemi kalmıyor orada. Ama işte o mertebeye çıkamayan, marifetullah'a, hakikati mertebesine çıkamayan kişiler, tarikat mertebesinde takılıp kalanlar tarikatçı oluyor. Tıpkı şeriatçı olduğu gibi. O da güzel bir şey değil.
O da takım
İtikat
tutmak.
Ödebilir, düşünebilir. Yani benim şeyhim zamanın en büyük mürşidi diye düşünebilir. Bunu düşünmesi normaldir. Ama bunu bir söyleme, dile getirme veya işte başka şeyhlerle yarıştırma veya işte dedikodu vesilesi yapma, bunlar çocuk işidir.
Eyvallah.
Cahillerin işidir.
Hocam son olarak da şu soruyla bu şeyi bitirmiş olalım. Günümüzde de bunun örnekleri olduğu için ve çokça da hani insanların da kafasını karıştıran bir konu aslında. Kadın şeyh olur mu? Yani zaten Arapça olarak da uymuyor ama şeyh kelimesiyle kadın birlikteliği, ama yine de hani bu tarz iddialarla günümüzde bile ortaya çıkan insanlar oluyor. Veya hani geçmişte de olmuş. Ben şeyhim diyor ve etrafında birçok insan toplayabiliyor ama biraz önceki konuştuğumuz o şeriat sınırlarının belki de zorladığı noktalarda hareketler olabiliyor. Ve kadının da fıtratı dolayısıyla belli alanlarda belli inisiyatifleri veya belli yorumları da yapamıyor. Veya fiiliyatları da gerçekleştirmiyor. Bu da bir hani vaka olduğu için sormak istedim hocam son olarak. Buyurunuz hocam.
Şimdi kadınlar kadınlara sohbet yapabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama şeyh dediğiniz zaman sizin etrafınızda kadında, erkekte, değil mi, birçok müridiniz gelmesi lazım. Onlara bir kadın böyle erkek gibi çok rahat onlara sohbet edemeyebilir. Yani ihtilatın sınırı vardır, vesairesi vardır. İstediği kadar seyahat edemez mesela şeyh icabında başka şehirlerdeki müritlerini zaman zaman ziyaret edip onlara sohbet yapması lazım. Ama kadın tek başına gidemez. Efendim her zaman, her istediği zaman gidemez. Dolayısıyla sohbet yapabilir. Kadınlara sohbet yapabilir. Efendim bu tarihte hep olmuştur.
Evet.
Bu mümkündür. Hatta Baki Billah Hazretleri'nin bir hanım müridi diğer hanımlara Hatmi Hacegan'da böyle işte liderlik yaparmış. Sohbet yaparmış. Bunlar hep olmuştur. Yani kadınlara, kadınlar sohbet yapar. Onlara gerekirse Hatmi Hacegan'da onlara yöneticilik yapar. Bunun istisnası işte Rabetül Edeviyet tasavvufta büyük bir kadın veli olarak geçer. Ama bizim bugün anladığımız şeyh anlamında bir şeyhlik yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Öyle bir şey görmüyoruz. Yani kendisi bir velidir ama bir şeyhlik yapma durumu, mürit yetiştirme durumu yoktur. Yani kadından veli olur da mürşit başka bir şey. Yani insanlara, sürekli insanlarla beraber olacaksınız. Onlara değişik şehirlerde, değişik toplantılarda onlara rehberlik yapacaksınız. Yani bu biraz zor bir iş. Biraz kadın için zor bir iş. İstisnaları olmuş işte tarihte Afganistan'da Umdetül Makamat diye bir eser vardır Farsça. Orada da Afganistan'da işte 1800'lü yıllarda bir kadının bir dönem Nakşibendi Müceddidi hatta şeyh olduğu söylenir. İşte Buhara'da bir dönem bir kadın şeyhin olduğunu ifade ediyorlar. Agayı Buzurg isminde. Ama bunlar hep istisnai şeylerdir. Dediğim gibi kadın fıtratı yaratılışı gereği bir erkek kadar rahat seyahat etmesi zordur. Dolayısıyla kadınlardan böyle kadınlara sohbet yapabilir. Ama şeyh olmak uygun olmadığı için zaten Osmanlı Meclisi Meşayih vardı. Tekkeleri kontrol eden onun nizamnamesi vardır. Meclisi Meşayih nizamnamesinde yani tekkeleri kontrol eden büronun diyelim tüzüğünde diyor ki bir şeyh vefat etti. İşte oğulları varsa ve kamil iseler yani kamil gerçi tasavvuf anlamında yetişmişse onlar şey olur. Oğulları kamil değilse halifelerinden birisi yani erkek halifelerinden birisi şeyh olarak o dergaha tayin edilir diyor. Hanımı tayin edilir demiyor.
Evet.
Kızları tayin edilir demiyor. Osmanlı bunu işte kanuna bağlamış.
Uygulamış.
Çünkü kadınlar dediğim gibi işte tesettür şartı vardır. Her zaman rahat herkesle muhatap olması zordur falan. Onun için Osmanlı'da da bunu hep genellikle erkekler üzerinden genel şeyhliği devam ettirmişler. Kadınlar kadınlara sohbet yapmış.
Eyvallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Bu programımızda şeyh ve mürşit kavramlarını tasavvufi bir kavram olarak bu kavramları incelemiş olduk hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.